Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber inşallah maziye bir yolculuk yapacağız. Programımızı açmadan evvel her hafta olduğu gibi bu haftada radyo çalışanları namına ve bu programa emeği geçenler namına sizlere sevgiler ve saygılar sunmak istiyor ve programımızı açıyorum. Dinleyiciler, bu hafta sizlerle 18. asra dönüyoruz. 18. asrın renkli simalarından Koca Ragıp Paşa vardır. Sultan 3. Mustafa Han'ın sadrazamlarından. Koca Ragıp Paşa iyi bir devlet adamı olduğu kadar şairliği ve nükteleriyle de meşhurdur. Şair Nabi'nin yolunu izleyen bir şair olarak kabul edilir. Nesirleri de vardır. Ancak tarihimizde onu en çok tanıtan nükteleri olmuştur. Bir de yine bu devirde yaşamış, İlmiye sınıfından yetişmiş bir şair var. Şair Haşmet. Şair Haşmet'le Koca Ragıp Paşa dost idiler. Şair Haşmet nükteleri ve zarif sözleriyle meşhurdur. Gerek Koca Ragıp Paşa'nın, gerek Haşmet'in, gerekse her ikisinin birden çok tatlı hatıraları asırlar boyunca dilden dile söylene gelmiştir. Bu hafta bu hatıraları, bu anekdotları, bu fıkraları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sultan 3. Mustafa'nın veziri Koca Ragıp Paşa konağında bir bayram günü sohbet yapıyorlar. Orada bulunanlardan şair Haşmet'e dönüp soruyor Ragıp Paşa. Haşmet diyor, senin diyor borcun var mı diyor. Haşmet var efendim diyor. Ne kadar diye soruyor Ragıp Paşa. Mahalle bakkalına 1000 kuruş, kasaba 500 kuruş borcum var diyor. Ragıp Paşa gülerek, be adam ben onu sormuyorum. Oruç borcun var mı onu soruyorum diyor. Haşmet de paşaya şu cevabı veriyor. Paşam, oruç borcunu Allah-u Teala sorar. Sizin soracağınız kul borcudur. Sevgili dinleyiciler, Sadrazam Koca Ragıp Paşa bir gün huzuruna etrafındaki memurları çağırıyor ve onlara rüşvet almadığınıza dair yemin eder misiniz diye soruyor. Hepsi de almadıklarına dair yeminler ediyorlar. Fakat şair Haşmet sükut ediyor. Paşa şaire diyor ki, Haşmet yemine yanaşmıyorsun, rüşvet almışa benzersin diyor. Haşmet de ona şöyle cevap veriyor Paşa Hazretleri, yalan yere yemin edenler çatlar derler. Bakıyorum, çatlamazlarsa ben de yemin edeceğim. Sevgili dinleyiciler, şair Haşmet bir gün Koca Ragıp Paşa'nın yalısına giderken bir kayıya biniyor. Arnavutköy'de akıntı vardır. O akıntıda kayıklar rahat gidemeyeceği için orada yedekçiler vardır. Yedekçiler kayıkları gideceği yere kadar belli bir müddet çekerler. Bakıyor şair Haşmet, kendi kayığını çeken genç, yiğit bir yedekçi. İskeleye çıktığı zaman çocuğa diyor ki, a çocuk diyor, Sen diyor boylu poslusun, yakışıklısın diyor. Ne için yedekçilik ediyorsun? Gel seni yanıma alayım diyor. Hizmetkar olarak. Çocuk hemen patavatsızca şu cevabı veriyor. Efendim diyor. Babam bana vasiyet etti. Sakın kimsenin yanında hizmetkarlık etme. İt sürü, para kazan, hizmetkarlık etme dedi. Dolayısıyla Şair Haşmet it yerine konulmuş oldu. Başını eğerek savuştu. Koca Ragıp Paşa bir gün eline bir kitap almış, okuyor. Haşmet de efendim huzuruna gelmiş Koca Ragıp Paşa'nın. Şöyle uzakta paşanın iltifatına muntazır bekliyor. Fakat Ragıp Paşa hiç oralı olmuyor. Epey bir zaman geçtikten sonra Şair Haşmet Paşa'ya efendim ne mütalaa buyuruyorsunuz diye soruyor. Paşa Van kuluna bakıyorum diyor. Van kulu meşhur bir lügat. Şair Haşmet diyor ki efendim diyor Van kuluna bakacağınıza şu karşınızda duran yavan kulunuza baksanıza. Koca Ragıp Paşa kitaba meraklı, okumaya meraklı, eski tabirle kemali, şimdiki tabirle entelektüel bir kimse idi. Kitaplarını kütüphane şeklinde vakfetmişti. Bir gün ansızın kütüphanesine gitti. Bir baktı, ne kütüphane süpürülmüş, ne kitapların tozları alınmış, toz toprak içinde. O zamanlar kütüphaneye bakan kimselere hafız-ı kütüp denirdi. Hafız, bekleyen, hıfzeden, koruyan demek. Kütüp de kitaplar, hafız-ı kütüp, kütüphane görevlisi. Çağırıyor Ragıp Paşa kütüphane görevlisini. Ona diyor ki, aferin evladım. Doğrusu dünyada senin gibi emniyetli bir adam görmedim. Sana teslim olunan şeylere hiç el sürmüyorsun diye nükteli bir cevap veriyor. Meşhur şair Haşmet bir gün bir mecliste. Oradakiler hep bir ağızdan konuşuyorlar. Meclis kadınlar hamamına dönmüş. O aralık sokakta bir merkep anırmaya başlıyor. Bunun üzerine şair Haşmet şöyle sesini yükselterek umuma hitap ediyor. Efendiler, sözünüzü birer birer söyleyin. Zira dışarıda zırlayanla içeride dırlayanı fark edemiyoruz diyor. Sevgili dinleyiciler, eskiden kadıların tayin edildikleri makama mansıp denirdi. Şimdi bazen kullanılıyor, makam mansıp peşinde falan derler. Mansıp, tayin edilen yer demek. Kadılar ayrıca maaş almazlardı. Gittikleri yerde davalara bakarlardı. Ayrıca noterlik vazifesi de yaparlardı. Bu iki iş neticesinde gerek davası olanlar, gerek senet resmi ve belge alanlar bir harç öderlerdi mahkemeye. Bu harç kadı efendiye verilirdi. Kadı efendi buradan memurların, katiplerin maaşlarını verdikten sonra kalan kendisine maaş olarak kalırdı. İşte şair Haşmet Antep'e, Ayıntap eski tabiriyle kadı oluyor. Eşi dostu arasından bir sarraf onu ziyarete geliyor. Sarraf bir aralık şair Haşmet'e diyor ki, efendim diyor, mansıbınız senede ne kadar tutar diye soruyor. Şair Haşmet'in canı sıkılıyor. Çorbacı, çorbacı diyor. Biz balıkhane iltizam etmedik, mansıp aldık cevabını veriyor. Sevgili dinleyiciler, bu devrin meşhur şairlerinden, daha doğrusu şairelerinden bir Fitnat Hanım var. Fitnat Hanım çok emsalsiz şiirleriyle kadın şairlerimiz arasında çok müstesna yeri olan bir kimsedir. Bu devirde yaşamıştır. Gençliğinde güzelliğiyle de meşhur idi. ileri yaşlarından birinde arabayla efendim Bayezid Meydanı'na geliyor. Şair Haşmet, Şahine Fitnat Hanım'ın arabasını tanıyor. Arabanın yanına yaklaşıyor. Fitnat Hanım'a diyor ki, efendim, burada, maşallah hanımefendi tabii diye başlıyor önce. Buralarda ne geziyorsunuz? Bir hizmetiniz varsa emredin, ben göreyim diyor. Fitnat Hanım, kurbanlık almaya çıktım cevabını veriyor. Bunun üzerine Şair Haşmet diyor ki, kabul ederseniz, bu sene kulunuzu kurban ediniz diye bir nüktede bulunuyor. Fitnat Hanım öyle sözünü esirgeyen birisi değil. Teşekkür ederim. Bu sene boynuzsuz koç keseceğim. Şair Haşmet bir gün bir kebapçı dükkanına girmiş. Ciğer ızgaralarını afiyetle yedikten sonra bir bakmış ki parası yok. Ödeyememiş. Dükkan sahibi hakaret etmeye başlamış. Çok üzülmüş. Dışarı çıktığında bir arkadaşına rastlamış. Arkadaşını görünce şu beyti söylemiş. Tuzladı aşçı diliyle yüreğim yaresini. Ciğerim paresi. Gel ver ciğerin paresini. Böyle deyince, yani aşçı diliyle yüreğimdeki yarayı tuzladı. Ey ciğerimin paresi, ciğerimin parçası, gel ver ciğerin parasını. Böyle bir de sanat yapıyor. Arkadaş da gidiyor, Şair Haşmet'in aşçıya olan borcunu ödüyor. Evet sevgili dinleyiciler, Koca Ragıp Paşa ve onun nüktedan arkadaşı Şair Haşmet. İkisinin de pek çok hatırası müşterek birbiriyle beraberken cereyan etmiş hadiseler. Şair Haşmet gençliğinde namaza biraz soğukmuş sevgili dinleyiciler. Bir gün Koca Ragıp Paşa ile beraber oturuyorlar. O gün birkaç saat yağmur yağıyor. Yağmur dindikten sonra Koca Ragıp Paşa yanında kahyası ve Şair Haşmet Efendi olduğu halde bahçeye çıkıyor. Yağmurdan sonra bahçelerde gezmek hoştur. Bakıyor, yağmur her şeyi sırılsıklam hale sokmuş. Acaba diyor, bu yağmurdan sonra kuru bir şey kalmış mıdır diyor. Kahya hemen cevap veriyor. Kalmıştır efendim, kalmıştır. Haşmet Efendi kulunuzun abdest havlusu kalmıştır. Çünkü onun hiç ıslandığı görülmemiştir. Bu nükteli, biraz da tarizli söz üzerine Haşmet Efendi namaza biraz daha dikkat ediyor. Koca Ragıp Paşa'yı bir gün bir dostu ziyarete geliyor. Paşa dostuna bahçedeki kameriyede oturmayı teklif ediyor. Fakat misafir havanın bulutlu olduğunu ileri sürerek içeri girmelerini istiyor. Fakat yine de ev sahibi çok ısrar edince bahçede oturmaya mecbur oluyor. Efendim, gelen zatın bahçede oturmak istememesi yalnız havanın bulutlu olmasından değildi. Çünkü o gece bir rüya görmüştü. Rüyasında Ragıp'a yıldırım isabet edeceği kendisine söylenmişti. Bundan dolayı kendisini korumak istemişti. İki dost görüşürlerken birdenbire gök gürledi. Arkasından şimşek çakarak bir yıldırım düştü. Ağaçta tüneyen bir kargaya isabet etti. Karga cansız yere serildi. Bunun üzerine adamcağız Ragıp Paşa'ya dönerek dedi ki, efendim dedi, vaziyet böyle böyle. Benim bahçede oturmak istemeyişimin sebebi bu idi. Ancak ben bir yanlış anlama olmuş. Rüyamda bana Ragıp'a yıldırım düşeceği söylendi, yıldırım isabet edeceği söylendi. Meğerse Ragıp'a değil, Gurab'aymış dedi. Gurab, karga demektir. Eski harflerle Gurab ve Ragıp'ın yazılışı birbirine oldukça benzer. Harfler de zaten birbirinin yer değişmiş şeklidir. Böyle bir rüya yanılması misafiri tedirgin etti ama sonunda rüyanın böyle olmadığı ortaya çıkarak rahat nefes aldı. Koca Ragıp Paşa kendisinden sonra kimin sadrazam olacağını çok merak ediyordu. Bir gün bunun için istihareye yattı. Rüyasında uşağının sadrazam olacağını gördü. Tekrarladı istihareyi, hep aynı netice. Aynı rüyasında uşağı sadrazam oluyor. Bir müddet bu uşağını çağırdı. Kendisine dedi ki, evladım dedi, hiç benim sandalyeme oturdun mu dedi. Uşak, evet efendim. Ben dedi bir gün boş buldum, sizin merak ettim, sandalyenize oturdum dedi. Bunun üzerine paşa, ulan kerata dedi, sen dedi sadrazam olacaktın dedi. Ama dedin, dedi, fırsatı kaçırdın. Bundan sonra üzerinde göz olan yere oturma dedi. Koca Ragıp Paşa bir gün Şair Haşmet'le beraber Vezneciler'de Kuyucu Murat Paşa türbesinin önünden geçiyordu. Şair Haşmet, bu türbenin hiddetli ve çok tuhaf bir türbedarı vardır. İçeri girelim, kendiniz görün dedi. Birlikte türbeye girdiler. Türbedar sadrazamı karşıladı. Kendisine hürmet gösterdi. Ragıp Paşa, türbedar efendi, bu zat gazi ve mücahit bir vezirdir. Büyük bir devlet adamı idi. Sandukasına, kavuğuna, sarığına ziyade ihtimam etmelisin diye ihtarda bulundu. Türbedar, zaten dikkatte kusur etmiyoruz. Emri alileri veçili bir kat daha dikkat ederiz cevabını verdi. Ragıp Paşa, anladın değil mi türbedar efendi? Kendisi büyük adamdır. Hizmetinde ona göre dikkat etmelisin dedi. Türbedar, bir de Ramazan ayı oruç keyfiyle kızmaya başladı ama kendini tuttu. Karşıda sadrazam var. Hizmette kusur etmeyeceğini tekrar temin etti. Koca Ragıp Paşa, türbedar efendi, bak yine tekrar ediyorum. Kavuğunda, sarığında toz topraktan eser bulunmamalıdır deyince adamcağız artık dayanamadı. Efendim dedi, bu herif kalkıp yarın bayram alayına gidecek değil ya, bu kadarı çok bile cevabını verdi. Ragıp Paşa da Şair Haşmet'te gülmeye başladılar. Ragıp Paşa türbedara inayet ve ihsanda bulundu. Sevgili dinleyiciler, Koca Ragıp Paşa'nın vaktiyle hocalığını yapmış bir Salih Efendi vardı. Farisi hocasıydı Salih Efendi. Eskiden herkes, tahsil görenler, hele belli bir tahsilin üzerinde tahsil görenler Arapçayı, Farisiyi gayet güzel öğrenirlerdi. Salih Efendi sarı benizli ve mavi gözlü olduğu için çocukluğunda ona Moskov ismini takmışlar. Ve bu Moskov tabiri, lakabı Salih Efendi ile vefatına kadar devam etti. Herkes onu Moskov Salih Efendi diye tanırdı. Bilmeyen bilmez. Verilen lakap çocukluğunda sarı benizli ve mavi gözlü olduğu için. Sonraları Moskov manayı menfur ifade etmeye başladı. Salih Efendi bir gün vefat etti. Neyse, Koca Ragıp Paşa vefatından sonra yanında şair Haşmet olduğu halde Salih Efendi'nin kabrini ziyarete gittiler. Malum mezar taşlarının üzerinde merhum ve mağfurun leh ibaresi yazar. Merhum Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve mağfur, mağfurun leh, Allah-u Teala onu affetmiş manasına gelir. Buradaki leh, onu, onun günahlarını, onu affetmiş manasına gelen bir kelimedir. Lehu. Şair Haşmet mezar taşını okuyor ve Ragıp Paşa'ya dönüp diyor ki, tuhaf şey, biz Salih Efendi'nin Moskovluğunu bilirdik ama leh olduğunu duymamıştık diyor. Malum eskiden Polonyalılara leh denirdi. Şair Haşmet leh kelimesini Polonyalılarla alakalı zannediyor veya öyle bir imaj vererek Ragıp Paşa'yı güldürüyor. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle İran ile Osmanlı Devleti arasında bir hudut meselesi zuhur ediyor ve bir ihtilaf hasıl oluyor. Bu ihtilafın halline Osmanlı hükümeti Arifi Ahmet Paşa'yı, İran Devleti de Sefir Zülfikar Han'ı memur ediyor. İki murahhas birleşiyor ve iki tarafta hüsnü niyet göstererek ihtilaf hallolunuyor. İş bittikten sonra Arifi Paşa, ev sahibi olmak itibariyle Sefir Zülfikar Han'a bir ziyafet veriyor. Ziyafette Koca Ragıp Paşa da var. Fakat Koca Ragıp Paşa o zamanlar sadrazam değil. Valinin divan katibi. Zülfikar Han sofrada "Padişahınız şu arada neyle meşguldür?" diye soruyor. Arifi Paşa da nükteden bir cevap veriyor. "Peri peykerlerle eğleniyordur." cevabını veriyor. Ve arkasından da "Peki" diyor, "İran Şahı şu anda ne ile meşguldür?" sualini irad ediyor. Zülfikar Han, "Şah Hazretleri bu saatte imali seyf ile meşguldür." diyor. "Kılıç imali ile meşguldür. Yani bizim Şahımız öyle her anını devlet meseleleriyle uğraşarak geçirir. Sizin padişahınız gibi peri peykerlerle eğlenmez." demeye getiriyor. Koca Ragıp Paşa'nın çok canı sıkılıyor bu cevaba, sefirin cevabına. Ve validen müsaade alarak sefire şöyle bir sual soruyor. "Affedersiniz efendim," diyor. "Şah hazretlerinin imal ettikleri seyf, yani yaptıkları kılıç, seyfi selimi mi yoksa seyfi muradi midir?" diyor. Yani bundan şunu hatırlatıyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın ve Sultan 4. Murad'ın İran üzerine yaptığı seferleri, her ikisinde de İran bozguna uğramıştı malum, onu hatırlatıyor. Zülfikar Han bu çok ince söz üzerine kızarıyor ve cevap veremiyor. Şair Haşmet'in yeni şöhret olduğu zamanlarda latifelerinden bazısını Sultan 3. Mustafa da işitiyor ve şairi görmek istiyor. Bu arzusunu bir gün Sadrazam Koca Ragıp Paşa'ya söylüyor. Ragıp Paşa, "Efendimiz," diyor, "şair Haşmet hakikaten zat-ı şahanelerine nedim olmaya layık bir bendedir. Fakat biraz açgözlüdür. Korkarım ki vereceğiniz ihsana kanmayarak daha ziyadesini ele geçirmek için sizi rahatsız eder. Hatta birkaç kere kendisini bizzat size takdim etmeyi düşünmüş iken sırf bu fikirle cesaret edemedim. Madem ki arzu buyuruluyor, takdim edeyim. Ama kulunuz da efendimizden istirham ederim ki asla bir şey ihsan buyurmayınız, diyor. Padişah da peki öyle olsun cevabını veriyor. Bir bildiği vardır Ragıp Paşa'nın. Sadrazam akşam şair Haşmet'i yanına çağırıyor. Haşmet, diyor, padişah seni benden istedi. Fakat bir hali vardır. Kendisi ihsan etmedikçe bir şey istenilirse pek ziyade canı sıkılır. Bilirim sen biraz açgözlüsündür. Şayet ihsan verilmeyecek olursa istersin. Öyle bir şeye mahal kalmamak için şimdiden padişahtan hiçbir şey istemeyeceğini yemin etmelisin. Şair Haşmet de tabii padişahın huzuruna çıkacak, kime nasip olacak bir devlet bu, yemin ediyor. Ertesi gün Ragıp Paşa Şair Haşmet'i saraya gönderiyor. Huzura çıkıyor Şair Haşmet. Pek çok şaklabanlıklar ediyor. Nükteler irad ediyor, latifeler söylüyor. Padişah ziyadesiyle mahzuz oluyor. 3 gün sarayda alıkoyuyor Şair Haşmet'i. Beyitler söylüyor, şiirler söylüyor, hikayeler anlatıyor. Neyse, gitmesine izin verilince tekrar huzura çıkıyor. Veda ettikten sonra da ihsan ümidiyle bir parça duruyor. Ama bir şey çıkmayınca belki dışarıda verecekler diye huzurdan çıkıyor. Dışarıda da kendisine bir ihsan veren olmuyor. İhtimal Darüssaade ağası marifetiyle verilir umuduyla, hülyasıyla ağanın odasına giriyor. Efendim, diyor, avdetime ruhsat buyuruldu, yani gitmeme izin verildi. Gidiyorum diye ağanın eteğini öpüp karşısında duruyor. O da peki Allah selamet versin, memnun olduk, diyor. Bu cevaptan başka bir şey alamıyor Şair Haşmet. Oradan baş mabeyinciye gidiyor, baş katibe gidiyor, baş hazinedara müracaat ediyor. Saraydaki bütün üst seviyedeki vazifelilere gidiyor. Bu ziyaretler, el etek öpüşler boşa gidiyor. İhtimaldir ki Bab-ı Humayun'dan çıkacağım sırada verilmesi emrolunmuştur diyerek son bir ümit ile ağaların odasına giriyor. Ağalar, padişahın husus işleriyle vazifeli kimseler. Husus hizmetini gören kimseler, işte elbise hizmetiydi, yemek getirme götürme hizmetiydi gibi. Neyse ben gidiyorum diye hepsiyle ayrı ayrı vedalaşıyor Şair Haşmet. Burada da ümidinin boşa çıktığını anlayınca hemen geri dönüyor. Neye döndün diye soranlara da tekrar huzura girmek istediği cevabını veriyor. Padişah'tan izin istisal ediliyor. Padişah'ın huzuruna tekrar çıkıyor. Sultan 3. Mustafa Şair Haşmet'i tekrar görünce hayrola niçin geldin diye soruyor. Şair Haşmet yer öptükten sonra temenni edip selam verdikten sonra diyor ki efendimiz, diyor, Ragıp Paşa kulunuz beni buraya gönderirken sakın padişah'tan bir şey isteme diye tembih ettikten başka yemin de verdirdi. Onun için kulunuz hiçbir şey istemedim. Tarafı şahanenizden bir şey çıkmayınca merak ettim. Acaba efendimize de Ragıp Paşa Haşmet'e bir şey vermeyin diye yemin ettirdi mi, ettirmedi mi? Bunu anlamaya geldim, diyor. Hünkar bu zarifane cesarete kahkahalarla gülüyor ve Şair Haşmet'e umduğundan da fazla ihsanda bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, Koca Ragıp Paşa'dan ve şair Haşmet'ten söz açtık. Koca Ragıp Paşa'nın mühürdarı bir şair-i nüzhet vardı. O da yine Nabi'nin ve Nabi'nin tesirindeki Koca Ragıp Paşa'nın tesirinde şiirlerle meşhurdur. Ancak şair nüzhetin bazı hadise ve anekdotları da vardır. Bunlardan bir tanesini bugün sizlere nakledelim. Şair Nusret'in adı bir ara deliye çıkmış. Malum diğer insanlardan farklı hareket edenlere deli derler. Sivas'tan geçerken bir kahvehaneye uğruyor. Kendisine kulpu kırık bir fincanla kahve getiriyorlar. Şair Nusret çıkarken kahveciye kulpsuz fincanı gösteriyor ve bunu İstanbul'a gönder diyor. Kahveci soruyor, İstanbul'a gönderip de ne olacak diyor. Şair Nusret diyor ki, orada her şeye bir kulp takarlar. Belki ona da bir kulp takan bulunur da sen de kulplu fincana kavuşursun diyor. Koca Ragıp Paşa zamanında yaşamış meşhur şairlerden Kani Efendi vardı. Kani Efendi aslen Tokatlıdır. Adı Ebu Bekir idi. Fakat o zamanlar adet şairler ve devlet kapısında memuriyet yapanlar ismiyle değil bir mahlasla anılırdı. Kâni Efendi, Ebu Bekir Efendi de Kâni mahlasını almış ve Kâni olarak tanınmıştır. Mevlevi tarikatına mensuptu. Hacegan sınıfında idi, yani Babali katipleriydi. Fakat şairliğiyle tanınmıştır ve bir divanı vardır. Bir ara Bükreş'e gidiyor. Ulah beylerinin hizmetinde. Bükreş bugün Romanya'nın baş şehridir. O zamanlar Romenlere Ulah deniyordu. Eflak halkı, Eflak ve Boğdan halkı. Eflak ve Boğdan beyleri Fenerli Rumlardı. Onların yanında, o zaman Osmanlı Devleti'ne tabi, onların yanında katip olarak çalıştığı bir zamanda bir Ulah kızına, bir Roman kızına gönlünü kaptırıyor. Kız çok güzel fakat dinine de son derece bağlı. Kâniye diyor ki, eğer diyor benim dinimi kabul edersen seninle hemen evlenirim. Kız Ortodoks mezhebine mensup malum, Hristiyanlığın. Kâni Efendi o zamanlar derbeder zamanlarında ama dininden vazgeçmez. Bunu kıza söylüyor. Ama nasıl söylüyor? 40 yıllık Kâni olur mu yani diyerek söylüyor. Buradaki yani veya yani efendim Rumca bir isimdir. Rumların çok kullandıkları bir isim yani. Yani ben 40 yıllık Kâniyim. Bundan sonra yani olamam, aynı zamanda da bu iş olacak bir iş değildir manasına nükteli bir cevap veriyor. Bu bir darb-ı mesel olmuş ve hala dilimizde yaşayan bir sözdür. Sevgili dinleyiciler, bu haftalıkta bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hatıralar.